Birinci kaset, ikinci yüz. Bu yanı altın yeşili bir deniz kaplamıştı. Her şey, ağaçlar, çalılar, rüzgarın ılık soluğu ile tatlı tatlı parlıyor ve karışıp dalgalanıyordu. Tarla kuşlarının dürdüğünden bilmeyen şakımaları geliyordu dört bir yandan. Yağmur kuşları alçak ağaçların üstünde kayar ya da ot kümelerinin üstünde sessizce sıçrarken ötüşüyorlardı. Daha yeni büyüyen bir ilk yaz ürününün hafif yeşili yanında kara ve güzel kargalar kurum satarak dolaşıyordu. Yeni beyazlanan çavdarlar arasında yit veriyorlardı. Sadece başları görünüyordu arada bir o sisli dalgalanmanın içinden. Arkadiy baktı, baktı, düşünceleri gittikçe gücünü yitirdi ve silindi gitti sonunda. Pelerini savurup attı, babasına öyle pırıl pırıl ve çocuksu bir yüzle döndü ki Nikolay Petrovich onu gece kucakladı. Bir şey kalmadı artık dedi Nikolay Petrovich. Hele şu tepeye varalım, evi görürsün. Vallahi yaşayacağız Arkadiy. Bana çiftlik işlerinde yardım edersin. Ama istersen elbet. Birbirimize yaklaşmalıyız artık. Birbirimizi tanımalıyız, değil mi? Elbette diye bağırdı Arkadiy. Ama ne bulunmaz bir gün bu. Yuvana dönüşün şerefine sevgili oğlum. Evet, bütün görkemiyle tam bir ilk yaz işte. Gerçekten Puşkin'e hak veriyorum. Yevgeni Onegin'deki o dizeleri bilmez misin? Ne kederlidir gelişim bana. Ey ilk yaz, ilk yaz, tatlı sevi çağı, nasıl? Arkadiy, diye bağırdı Bazarov arkadan. Kilit yollasan bana ne olur, pipomu yakacak bir şey yok yanımda. Babasını biraz şaşkınca ama pekala da yakınlık duyarak dinleyen Arkadiy, cebinden acele bir kibrit kutusu çıkarıp bunu Bazarov'a götürmesi için Piotr'a seslendiği sırada Nikolay Petrovich sustu kaldı. Bir cigara içer misin? Arkadiy, sağ ol içerim, dedi karşılık olarak. Piotr elinde kibrit kutusu bir de kalın siyah bir cigara ile döndü. Arkadiy hemen tüttürmeye başladı. Yüresine öyle sert, öyle keskin bir ucuz tütün kokusu yayıldı ki hiç sigara kullanmamış bir adam olan Nikolay Petrovich burnunu kaçırmak zorunluluğu duydu. Bunu da oğlunu incitmeden belli belirsiz yaptı. Bir çeyrek sonra iki araba da damı kırmızı saçla kaplı, kurşuni boyalı, yeni yapılmış ahşap bir evin avlusu önünde durdu. Marino burasıydı. Yenilik diye de bilinirdi. Köylüler topraksız çiftlik adını takmışlardı ona. Bayları karşılamak üzere evden pek de kalabalık bir uşak kafilesi çıkmamıştı. 12 yaşlarında bir kız göründü sadece. Arkasından da sırtında düğmeleri beyaz armalı, kül rengi bir ceketle Piotr'a çok benzeyen bir delikanlı çıktı. Pavel Petrovich Kirsanov'un uşağıydı bu. Hiç konuşmadan faytonun kapısını açtı ve kapalı arabanın örtüsünün düğmelerini çözdü. Nikolay Petrovich oğlu ve Bazarov karanlık, neredeyse çıplak bir salondan kapının arkasından genç bir kadının baktığı çarpmıştı gözlerine. Yeni moda döşeli bir oturma odasına geçtiler. İşte eve geldik dedi Nikolay Petrovich şapkasını çıkardı. Şimdi ilk işimiz yemek yiyip cumba yatak. Gerçekten de yemek fena olmaz dedi Bazarov, gerinip kendini mindere atarken. Evet evet, hemen yemek yiyelim, diyen Nikolay Petrovich hiç de gerekli değilken ayağını yere vurdu. Hah, Prokofyiç de geldi işte, tam zamanında. 60 yaşlarında, kır saçlı, zayıf, esmer bir adam girdi içeri. Maden düğmeli, pembe mendilli, tarçını renkte bir ceket vardı üstünde. Gülümsedi, gidip Arkadiy'in elini öptü. Konuğun önünde eğildikten sonra kapıya yöneldi ve ellerini arkasına koydu. İşte küçük bey geldi Prokofyiç, diye başladı Nikolay Petrovich. Döndü bize sonunda. Nasıl buldun onu? Daha iyisi can sağlığı efendim, dedi yaşlı adam ve güldü gene. Sonra gürü kaşlarını çattı hemen. Sofrayı kurayım mı efendim, diye sordu etkili bir sesle. Rica ederim, rica ederim. Siz daha önce odanıza gitmek istemez miydiniz Yevgeni Vasilyiç? Yo, hayır. Teşekkür ederim, gerek yok. Ama lütfen şu benim bavulla paketi odaya götürsünler, diye ekledi geniş yol ceketini çıkararak. Elbette, Prokofyiç, bayın ceketini alıver. Hafifçe şaşırmış olan Prokofyiç, Bazarov'un paketini iki eliyle tutup başının üstüne kaldırdı ve ayaklarının ucuna basarak çıktı gitti. Ya sen Arkadiy, odana gitmek ister misin? Evet, üstümü başımı temizlemem gerek, diye karşılık verdi Arkadiy ve tam kapıya doğru yürürken orta boylu bir adam girdi odaya. Üstünde siyah bir İngiliz giysisi, son moda kısa bir kravat, ayağında rugan ayakkabı vardı. Pavel Petrovich Kirsanov'du bu. 45 yaşlarında görünüyordu. Kısa kesilmiş kurşunli saçları, donuk, gümüşsü koyu bir parlaklıktaydı. Fil dişi renginde ama hiç de buruşuk olmayan yüzü çok düzgün, keskin ve ince bir kalemle oyulmuş gibi biçimliydi. Eşsiz bir güzelliğin izlerini taşıyordu. Hele badem biçimi, kara gözleri özellikle güzeldi. Arkady'nin amcası bütünü ile soylu inceliği içinde gençlik endamını korumuştu ve yerden çok yükseklerde uçuyormuş gibi bir hali vardı. Bu hal insan 30'unu geçti mi yiter gider genellikle. Pavel Petrovich pantolonun cebinden ince uzun pembe tırnaklı zarif elini çıkarıp tek büyük bir akikle düğmelenmiş kolluğunun kar beyazlığı daha da arttırıyordu bu elin güzelliğini. Yeğenine uzattı. Önce Avrupa usulüyle el sıkışıp arkasından öptü Arkady'yi Rus usulü 3 kez. Bu demek ki kokulu bıyıklarını 3 kez değdirdi onun yanaklarına hoş geldin diye mırıldanarak. Nikolay Petrovich onu Bazarov'u tanıttı. Pavel Petrovich kıvrak vücudunu hafifçe eğerek katıldı buna ve hafifçe gülümsedi fakat elini uzatmadı ve hatta gene cebine koydu. Hoş bir sesle, "Bugün gelmezsiniz artık diye düşünüyordum," dedi. Neşeyle sallanarak ve omuzlarını kaldırıp güzel beyaz dişlerini gösteren bir gülümseyişle. "Yolda bir şey mi oldu?" "Yok, bir şey olmadı," dedi Arkady. "Biraz oyalandığımızı hesaba katmazsak. Bu yüzden de kurt gibi acıktık şimdi. Söyle de Prokofiç acele etsin baba. Hemen geliyorum." "Dur, ben de geliyorum," dedi Bazarov minderden fırlayarak. "Pavel Petrovich, kim bu?" diye sordu. "Arkady'nin bir arkadaşı. Çok akıllı bir adammış. Arkady'nin dediğine göre bizde mi kalacak?" "Evet." "O uzun saçlı ha?" "Evet." Pavel Petrovich tırnak uçlarını masanın üstünde tıngırdatarak, "Baktım da Arkady açılmış. Sevindim geldiğine." Yemekte az konuşuldu. Hele Bazarov neredeyse bir sözcük bile söylemiyor, bol bol atıştırıyordu. Nikolay Petrovich kendi deyimiyle çiftlik uğraşı dediği konu ile ilgili türlü olaylar anlatıyor, hükümetin yakında girişeceği reformlar, komiteler, milletvekilleri, daha çok makine almak gibi şeyler üstüne konuşuyordu. Pavel Petrovich ise yemek odasında 3 aşağı 5 yukarı dolaşıyordu. Akşam yemeği yemezdi hiç. Kırmızı şarapla dolu bardağından 1-2 yudum alarak arada bir kimi sesler, daha çok bir takım ünlemler çıkarıyordu. "Ya, ha, hı" gibi. Arkady en son Petersburg dedikodularından birkaçını anlattı. Fakat içinde hafif bir sıkıntı vardı. Çocukluktan yeni çıkmış ve kendini döndüğü yerde onu hala çocuk gören ve ona çocuk muamelesi etmeye alışık insanların arasında bulan her delikanlı bu duyguya kapılır genellikle. O da sözlerini gereksizce uzatıyor, baba lafını etmemeye bakıyordu. Hatta onun yerine kullandığı peder sözcüğünü de ağzında geveledi, mırıltı gibi. Gene bu yüzden bardağına istediğinden fazla şarap doldurarak tümünü içti. Prokofiç gözlerini ondan ayırmıyor, dudaklarını ısırıyordu boyuna. Akşam yemeğinden sonra dağıldılar. "Amcan garip bir adam," dedi Bazarov Arkady'ye. Üstünde sabahlığı, kısa piposunu tüttürerek yatağa oturmuştu. "Köy yerinde o ne züppelik, tam fantazi. Ya tırnakları, tırnakları sergilerde göstermeye değer doğrusu." "Ah, ama bilmiyorsun," diye karşılık verdi Arkady. "Eskiden sosyetenin gözdesiymiş o. Bir gün anlatırım sana. Çok yakışıklıydı. Kadınların aklını başından alırdı." "Yok canım, bak sen. Demek eski günleri yaşatmak istiyor hala, öyle mi? Yazık ki burada büyüleyeceği kimse yok. Taktığı şaşırtıcı yakalara bakmaktan kendimi alamadım. Mermerden yapılmış sanki. Sonra çenesini nasıl özene bezene tıraş etmiş, anlamamazlıktan gelme şimdi. Bunlar gülünç şeyler değil mi?" "Olabilir ama gerçekten iyi bir insandır. Arkaizmden başka bir şey değil. Ama baban tatlı bir adam. Vaktini şiir okumakla harcıyor da çiftçilikten pek çakmıyor. Fakat iyi yürekli. Altın gibi bir yüreği vardır. Dikkat ettin mi? Biraz sinirli gibiydi ha?" Arkady çekingenliğin ne mene bir şey olduğunu bilmezmiş gibi başını salladı. Bazarov, "Bu eski romantikler beni eğlendirir," diye sürdürdü sözlerini. "Bu gibileri bozacak derecede yorarlar sinirlerini. Neyse, iyi geceler. Odamda da İngilizvari bir lavabo bölmesi var. Ama kapısı kapanmıyor. Yine de desteklemeli bu gibi şeyleri." Bazarov çıktı odadan. Bir sevinç dalgası sardı Arkady'yi. Çok tatlı bir şeydi kendi evinde, şu bildik yatakta, sevecen ellerin düzenlediği yorganın altında uyumak. O eller belki de yaşlı dadısının yumuşak, iyi, yorulmak bilmez elleriydi. Arkadi Yegorovna'yı düşündü, göz geçirdi, ona rahmet diledi. Kendisi içinse dua etmedi. O da Bazarov'da hemen uykuya daldılar. Fakat ötekilerini uzun bir süre uyku tutmadı. Onun eve dönüşü Nikolay Petrovic'i de heyecanlandırmıştı. Yatağına yattı fakat mumu söndürmedi ve başını ellerine dayayarak derin derin düşündü. Kardeşi ise çalışma odasında birkaç gözün hafif hafif parladığı ocağın önündeki koltuğunda oturmaktaydı. Vakit gece yarısını geçtiği halde Pavel Petrovic soyunmamıştı. Sadece rugan ayakkabılarını çıkarmış, kırmızı şıpıtık çin terliklerini giymişti. Elinde Galignani'nin son sayısını tutuyor ama okumuyordu. Mavim tırak bir alevin yanıp söndüğü, sonra gene parladığı ocağa dikmişti gözlerini. Aklından neler geçtiğini Tanrı bilir ama geçmişe kadar uzanmıyordu o düşünceler. Yüzünde çetin, gergin bir anlatım vardı. Kendini anılarına bırakmış bir insanın anlatımı olabilirdi bu ancak. Ve arkada, küçük bir odada, Feniçka adlı, sırtında mavi bir hırka, siyah saçlarında beyaz bir örtü bulunan bir kadın, büyük bir sandığın üzerine oturmuş, kimi çevresini dinliyor, kimi uyukluyor, bir çocuk karyolasının göründüğü ve uyuyan çocuğun düzenli soluyuşlarının duyulduğu açık kapıya bakıyordu. Ertesi sabah ilk Bazarov uyandı ve evden çıktı. Çevresine bakınarak tüh yahu diye düşündü. Pek büyük bir yer değil burası. Nikolay Petrovic toprağını köylüyle bölüştükten sonra yeni evini ancak 9 akrelik, düz ve kıraç bir yerde yaptırmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine bir ev, yönetim ve çiftlik yapılarını kurmuş, bir bahçe, bir göl yaptırmış, iki de kuyu açtırmıştı. Ama fidanları iyi tutmamış, gölde çok az su toplanmış, kuyulardan da acımtırak bir su çıkmıştı. Ancak çardağın leylakları adam akıllı büyümüştü. Orada çay içiyor, yemek yiyorlardı arada bir. Bazarov birkaç dakikada bahçenin bütün yollarını gezmiş, ahırı, tavlayı gözden geçirmişti. Sonra da oracıkta arkadaş oluverdiği çiftlikten iki çocukla birlikte evden bir mil kadar uzaktaki küçük bir batakla kurbağaları görmeye gitmişti. ''Kurbağaları ne yapacaksın bey?'' diye sordu ona çocuklardan biri. Kendisinden aşağı düzeydeki insanlara hiçbir zaman yüz vermediği ve uzak durduğu halde onların güvenini kazanmaya özel yetisi olan Bazarov, ''Anlatayım'' dedi. ''Kurbağanın içini açıp ne var ne yok anlayacağız.'' Peki bunu ne diye öğreneceksin? Hastalandığın zaman bakarken bir yanlışlık yapmayayım diye. Sen doktor musun?
Evet.
Duydun mu Vaska? Ben diyor ki sen de ben de tıpkı kurbağaymışız. Vay canına.
Sarı saçlı, çıplak ayak, sırtında dik yakalı kül rengi bir gömlek olan 7 yaşlarındaki Vaska,
korkarım ben onlardan, kurbağalardan dedi. Korkacak ne var? Isırmaz ki seni, ısırır mı hiç?
Bazarov, hadi girin suya bakalım benim genç filozoflarım, dedi. Bu sırada Nikolay Petrovic de uyanmış, Arkadi'yi görmeye gitmişti. Giyimli buldu onu. Baba oğul üstüne tente gerilmiş taraçaya çıktılar. Korkuluğun yanında kocaman leylak dalları arasında kaynayan bir semaver vardı. Akşam onları kapı önünde ilk karşılayan küçük kız çıktı o sırada. İnce bir sesle,
Fedosya Nikolayevna pek iyi değil, gelemeyecek kahvaltıya, dedi. Dedi ki bana, git sor dedi. Çayı lütfen kendiniz mi alırsınız yoksa Dünya Şayla'yı mı yollayayım?
Ben yaparım, ben yaparım diye acele kesti onun sözünü Nikolay Petrovic. Çayın nasıl olsun Arkadi? Kremalı mı limonlu?
Kremalı dedi Arkadi. Kısa bir susuştan sonra da baba diye bir soruya geçti. Nikolay Petrovic sıkıntıyla oğluna baktı. Ne var? Dedi. Arkadi gözlerini yere indirdi.
Sorum sana yersiz görünürse bağışla beni diye başladı. Ama sen dün açık konuştuğun için beni de açık yürek olmaya yönlendirdin. Darılmazsın ya.
Söyle.
Şunu sormak cesaretini verdin bana. Ben buradayım diye mi fen yani gelmiyor çaya?
Nikolay Petrovic hafifçe arkasını döndü. Belki dedi bir süre sonra.
Şey düşünüyor, utanıyor.
Arkadi bir göz attı babasına.
Utanacak ne var? Önce benim görüşlerimi bilirsin.
Bu sözünden çok keyiflendi Arkadi. Sonra da senin yaşamına, kararlarına karışmak şu kadar geçer mi aklımdan? Ayrıca şuna da inanıyorum ki kötü bir seçme yapamazdın. Eğer seninle aynı çatı altında yaşamasına izin verdiysen buna layık demektir. Ne olursa olsun babasını yargılamak bir oğula yakışmaz. Hele bana hiç. Hele senin gibi bir babaya karşı hiç mi hiç? Sen ki benim özgürlüğüme hiçbir zaman hiçbir biçimde engel olmadın. İlk kez titredi Arkady'nin sesi biraz. Gerçi babasına söyler çeker gibi bir durumda olduğunu anlıyordu ama kendisini çok soylu buluyordu. Ne var ki kendi sesi etkiler insanı var gücüyle. İşte Arkady'nin son sözleri de öylesine sıkı hatta keskin söylenmişti. Sağ ol Arkady dedi Nikolay Petrovic kısık bir sesle ve parmakları gene kaşlarına alnına gitti. Dediğin doğru gerçekten. Elbet o kız buna layık olmasaydı. Benim için geçici bir heves değil bu. Konuyu rahat konuşamıyorum seninle ama anlarsın güç bir iş olduğunu. Buraya senin yanına gelmesinin hele daha ilk sabah. Öyleyse ben onun yanına giderim dedi Arkady. Yine soylu bir duygu taşkınlığı içinde. Sonra da iskemlesinden fırladı. Anlatayım ona benden ötürü sıkılmasının gereksizliğini. Nikolay Petrovic de kalktı. Arkady diye söze başladı. Ne olursa olsun nasıl orada daha hem ona anlatmadan. Fakat Arkady babasını dinlemiyordu bile. Tanışıdan fırlayıp gitmişti. Nikolay Petrovic onun arkasından baktı ve sonra şaşkınlık içinde iskemlesine oturdu gene. Yüreği çarpıyordu. Ona bu konuyu hiç açmamış olsaydı Arkady'den daha çok mu saygı göreceğini sanıyordu. Zayıf davrandığı için kendini suçlu mu buluyordu? Söylemek güçtür. Bütün bu duygular içini karıştırmıştı onun. Ya da daha çok bulanık duygular olarak görüyordu onları sadece. Fakat yüzündeki kırmızılık kalmıştı. Yüreği çarpıyordu hızlı hızlı. Aceleyle yaklaşan ayak sesleri duyuldu ve Arkady Taraça'da göründü. Biz tanıştık baba diye bağırdı. Yüzünde sevecenlik ve temiz bir başarının izleri. Feniçka gerçekten de biraz hasta. Sonra gelecek. Ama neden söylemedin bana bir erkek kardeşim olduğunu? Onu dün geceden öperdim şimdi yaptığım gibi. Nikolay Petrovic bir şey söylemek istedi. Kalkmak istedi. Kollarını alabildiğini açmak. Arkady atılıp babasının boynuna sarıldı. Ne oluyor kuzum? Gene mi kucaklaşma diye bağırdı Pavel Petrovic arkalarından. Baba da oğul da Pavel Petrovic'i gördüklerinden ötürü eşitçe sevinmişlerdi. Öyle dokunaklı durumlar vardır ki insan çarçabuk kurtulmak ister. Neden şaştın dedi Nikolay Petrovic neşeyle. Düşün ne zamandır bekliyordum Arkady'yi. Dünden beri şöyle iyice görecek vakit bulamadım ki. Arkady amcasına gitti. Yanaklarında gene duydu onun kokulu bıyıklarını. Pavel Petrovic masaya oturdu. İngiliz modasına göre biçilmiş zarif bir giysi vardı üstünde. Başında da küçük bir fes. Bu fes ve şönesine bağlanmış kravat köydeki avare yaşamı yansıtır gibiydi. Ama gömleğinin sert yakası, evet beyaz değildi de sabah kılığına uygun olarak çizgiliydi bu gömlek, tıraşlı çenesinin üstünde acımasızca dikiliyordu. Senin yeni arkadaş nerede diye sordu Arkady'ye. Evde değil, genellikle erken kalkar, gider başını alıp bir yerlere. En iyisi onu rahat bırakmak, merasimden hoşlanmaz. Evet belli dedi Pavel Petrovic ve sözünü bitirmeden ekmeğine yağ sürmeye başladı. Çok mu kalacak burada? Belli olmaz, babasına giderken uğradı bize. Babası nerede oturuyor? Bu bölgede, buradan 60 mil tutar tutmaz. Küçük bir çiftliği var, orduda doktormuş eskiden. Tamam. Elbette ya, bu adı daha önce nerede duydum diye düşünüp duruyordum. Bazarov. Bildin mi Nikolay, babamın tümeninde Bazarov diye bir cerrah vardı. Vardı ya. Evet, o işte, o cerrah olacak bu çocuğun babası. Pavel Petrovic bıyıklarını burdu. Peki bu Monsieur Bazarov neci gerçekte diye sordu düşüne düşüne. Bazarov mu neci? Arkady güldü. Müsaade eder misin amca, söyleyeyim onun gerçekte ne olduğunu. Lütfen yavrum. Nihilist. Ne? Diye sordu Nikolay Petrovic. Ucunda küçük bir tereyağı parçası bulunan bıçağını yukarı kaldırmış olan kardeşi kana kaldı. Bir nihilist? Diye tekrarladı Arkady. Bir nihilist? Dedi Nikolay Petrovic. Latince nihil hiçten gelir bu sözcük sanırım. Hiçbir şeyi tanımayan bir adam anlamına değil mi? Hiçbir şeye saygı duymayan da de şuna diye araya girdi Pavel Petrovic. Sonra yine yağını sürmeye koyuldu. İkisi bir değil mi? Diye sordu Nikolay Petrovic. Hayır, aynı şey değil dedi Arkady. Nihilist hiçbir prensibi eleştirmeden benimsemeyen adam demektir. O prensip ne denli saygı gören bir prensip olursa olsun. İyi bir şey mi bu? Diye kesti yeğeninin sözünü. Adamına göre değişir amcacığım. Kimine göre iyidir, kimine göre çok kötü.
Öyle demek.
Neyse, bizim anladığımız şeylerden değil sanırım. Biz daha yaşlı kuşak deriz ki prensipsiz, Arkady bu sözcüğün ilk hecesini vurgulamıştı. Pavel Petrovich ise onu Fransızca'daki gibi söyledi. Prensipsiz, senin dediğin gibi bir prensibe dayanmadan insan bir adım atamaz. Tek bir soluk bile alamaz. Siz bunların tümünü değiştirdiniz. Tanrı size sağlık, şan, şeref versin. Bizse sizlere seyirci ve hayran kalmakla seviş duyacağız sayın.
Neydi o söz?
Nihilistler, dedi Arkady üstüne basarak. Evet, eskiden Hegelciler vardı, şimdi nihilistler türedi. Göreceğiz bakalım, boşlukta, havasız bir boşlukta varlığınızı nasıl sürdüreceksiniz? Şimdi kardeşim Nikolay, lütfen çıngırağı çal da kakaomu getirsinler içeyip. Zamanı geldi. Nikolay Petrovich çıngırağı çaldı ve Dunyaşa diye seslendi. Fakat Dunyaşa yerine Feniçka göründü taraçada. 23 yaşlarında pembe beyaz, siyah saçlı, kara gözlü, dudakları çocuk dudağı gibi somurtuk, elleri ince ve beyaz genç bir kadındı bu. Üstünde tertemiz basma bir entari vardı. Yumuşak omuzlarına yeni, açık mavi bir örtü atmıştı. İçi kakao dolu kocaman bir fincan vardı elinde. Bunu Pavel Petrovich'in önüne koyduktan sonra birden şaşırdı. Güzel yüzünün ince derisine sıcak bir kan dalgası kızıllığı yayıldı. Gözlerini indirdi ve masanın yanında ayakta durdu. Parmaklarının ucuyla masaya hafifçe dayanarak. Oraya geldiğinden ötürü utanmış gibi duruyordu ya, bir yandan da gelmek hakkımdır diye düşünüyordu sanki. Pavel Petrovich kaşlarını çatmıştı ciddi ciddi. Nikolay Petrovich ise sıkıntı içindeydi. Günaydın Feniçka, diye mırıldandı ağzının içinde. Günaydın, diye karşıladı bunu kadın duyulur duyulmaz bir sesle. Sonra kendisine dostça gülümseyen Arkady'ye bir göz atıp sessizce çekildi. Yürüyüşünde biraz badilik var gibiydi ama ona yakışıyordu bu. Taraçada birkaç dakika süren bir sessizlik oldu. Pavel Petrovich kakaosundan bir yudum alıp birden başını kaldırdı. İşte sayın nihilist teşrif buyuruyorlar, dedi yavaşça. Gerçekten de bahçeden Bazarov geliyordu. Çiçek tarlalarının üstünden uzun adımlarla yürüyerek. Keten ceketi ve pantolonu çamura bulanmıştı. Bir bataklık sarmaşığı dolanmıştı eski yuvarlak şapkasının tepesine. Sağ elinde küçük bir torba vardı. Torbanın içinde canlı bir şey oynuyordu. Hızla çıktı taraçaya ve başını eğerek "Günaydın efendim," dedi. "Çaya geciktiğim için özür dilerim. Şimdi geliyorum. Şu mapusları bir yere yerleştirmem gerekiyor."
"Nedir orada tuttuklarınız?"
"Sülük mü?" diye sordu Pavel Petrovich.
"Hayır hayır, birkaç kurbağa.
Yiyecek misiniz? Yoksa beslemek için mi?"
"Deneyler yapmak için," diye karşılık verdi Bazarov. Önemsemeden sonra eve girdi.
"Demek kesip biçecek onları," dedi Pavel Petrovich. "Hiçbir prensibe inancı yok. Yalnız kurbağalara var."
Arkady acıyarak baktı amcasına. Nikolay Petrovich de hafifçe omuzlarını sikti. Pavel Petrovich de anlamıştı ağzından çıkan o bonmotun boşa gittiğini ve başladığı çiftlikten, yeni kahyadan söz etmeye başladı. Kahya bir gün önce gelmiş ona. Foma adında bir işçiden yakınmış. Serserilik ediyormuş bu işçi. Hiç söz dinlemiyormuş. "Tam bir Ezop bu Foma," diye eklemiş Kahya. "Ciğer beş para etmez biri olduğunu her yerde göstermiş bir adam. Ama ileride dank edecek kafasına. Bırakacak budalalığı." Bazarov geldi, masaya oturdu. Çabuk çabuk çayını içmeye başladı. İki kardeş sessizce ona bakıyorlardı. Arkady çaktırmadan bir babasına, bir amcasına göz attı.
"Uzağa mı gittiniz?" diye sordu Nikolay Petrovich.
"Tellikava kurulunun yakınına, sizin küçük bataklığın oraya. 6 tane kuş havalandırdım, istersen onları avlayabiliriz Arkady."
"Demek siz vurmuyorsunuz?"
"Hayır."
"Sizin özel uğraşınız fizik değil mi?" diye sordu Pavel Petrovich sıra ona gelince.
"Evet, fizik, genel olarak da doğa bilimleri.
Son zamanlarda Tötonların bu alanda büyük ilerlemeler yaptıklarını söylediler bana."
"Evet, Almanlar bizim öğretmenimiz bu alanda," diye karşılık verdi Bazarov isteksizce.
Pavel Petrovich Almanlar yerine Tötonlar sözünü alaylı bir niyetle söylemişti ama kimse dikkat etmedi buna.
"Almanlar üstüne düşünceleriniz bu kadar mı yüksek?"
dedi Pavel Petrovich nazik olmaya dikkat ederek. İçten içe kızmaya başlıyordu. Bazarov'un o büyük umursamazlığı soylu ruhuna dokunuyordu. Bu doktor oğlu sadece kendini beğenmiş biri olmakla kalmıyordu. İsteksiz ve dik karşılıklar veriyordu. Sesinde bir kabalık, neredeyse küstahlık vardı. Onların bilim adamları uğraşlarını bilirler. Anlıyorum, anlıyorum. Ve sanırım Rus bilim adamları için görüşleriniz o kadar övücü değil. Korkarım değil. Sizin bakımınızdan övünülecek bir alçak gönüllülük bu, dedi Pavel Petrovich. Doğrulup başını arkaya attı. Peki ama demin Arkadi sizin hiçbir otorite kabul etmediğinizi söylüyordu. Nasıl oluyor bu? İnanmazmışsınız hiçbir otoriteye. Neden inanacakmışım? Sonra ne diye inanayım? Akla uygun bir şey söylerse ben de onlarla olurum. İşte bu kadar. Peki bütün Almanlar akla uygun mu konuşuyorlar, dedi Pavel Petrovich ve yüzünde bir uzak, soğuk anlatım belirdi. Sanki bulutların ötesine atılmış gitmişti. Tümü değil, diye karşılık verdi Bazarov. Esnemesini bastırdı. Bu gevezeliği sürdürmek istemediği belliydi. Pavel Petrovich yerine baktı. Arkadaşın amma da nazikmiş, demek ister gibiydi. Bence, diye söze başladı yeniden zorlanarak, Almanları savunmamakla günah işlediğimi kabul ederim. Rusya Almanlarına gelince onları bir yana bıraksam da olur. Ne tür yaratıklar olduklarını hepimiz biliriz. Fakat Almanya Almanları da bana hoş gelmez. Eskiden birkaç Alman vardı şu alanda, bu alanda. Schiller söz gelişi, Goethe. Kardeşim özellikle bayılır onlara. Ama şimdilerde sadece kimyacı ve materyalist çıkarıyorlar. İyi bir kimyacı 20 kez daha yararlıdır bir ozandan, diye sözünü kesti onun Bazarov. Ya demek öyle, dedi Pavel Petrovich ve neredeyse uyuyacakmış gibi kaşlarını kaldırdı hafifçe. Anladığıma göre demek siz sanatı tanımıyorsunuz. Bazarov alaylı alaylı güldü. Para kazanma sanatı ya da basur hapı ilanı. Öyle efendim, öyle. İşi şakaya alıyorsunuz, anlıyorum. Demek siz bütün bunları yoksuyorsunuz, öyle mi? Çok iyi. Demek sadece bilime inanıyorsunuz. Size önce de söylediğim gibi ben hiçbir şeye inanmam. Hem bilim nedir? Soyut olarak bilim. Bilimler vardır. Bir takım zanaatlar, uğraşılar gibi. Ama soyut bilim diye bir şey yoktur. Çok güzel. Peki toplumca benimsenmiş bir takım gelenekler de vardır. Onlara karşı da aynı olumsuz davranışı mı taşıyorsunuz? Nedir o? Bulmaca mı? Diye sordu Bazarov. Pavel Petrovich hafifçe sarardı. Araya girme zamanının geldiğini düşündü Nikolay Petrovich. Bir gün bu konuyu sizinle daha ayrıntılı konuşmalıyız, diye Yevgeni Vasilyich. Görüşlerinizi dinler, kendi görüşlerimizi anlatırız. Şunu söyleyeyim, ben sizin doğa bilimleriyle uğraşmanızdan çok memnunum. Liebig'in, dipnot, Justus Freyer von Liebig, 1803-1873, Alman kimyacısı, tarım kimyasının kurucusu. Toprağın beslenmesi konusunda şaşılacak buluşları olduğunu duydum. Tarımsal işlerimde bana yardımda bulunabilirsiniz, yararlı öğütler verebilirsiniz bana. Başüstüne Nikolay Petrovich, ancak Liebig bizim fersah fersah üstümüzdedir. İnsan okumaya başlamadan önce alfabeyi öğrenmelidir. Oysa biz daha Elif'i görsek mertek sanıyoruz. Tamam, nihilistsin sen, diye düşündü Nikolay Petrovich. Sonra da gene de sırası gelince size başvurmama izin vereceğinizi umarım. Şimdi ise kardeşim sanıyorum ki gidip Kahya ile konuşmamızın vaktidir. Pavel Petrovich iskemlesinden kalktı. Evet, dedi hiçbirine bakmadan. Böyle bir yerde 5 yıl geçirmek ne felakettir. Üstün zekalardan uzakta. Adam tümden budala olur. Öğrendiklerimi unutmayayım diye çabalarsın. Bir gün bir de bakarsın ki tümü anlamsız, saçma şeyler olmuş çıkmış. Bu gibi saçma şeylerle artık hiçbir akıllı adamın uğraşmadığını söylerler sana. Eski kafalı, antikalaşmış kimselersiniz derler. Ne yaparsın? Açıkçası yeni kuşaklar bizden çok daha akıllı. Pavel Petrovich topuklarının üzerinde hafifçe döndü ve ağır ağır yürüyerek uzaklaştı. Nikolay Petrovich de onu izledi. Her zaman böyle midir bu, diye sordu Bazarov soğukkanlılıkla Arkadi'ye. Dışarı çıkan iki kardeşin ardından kapı kapanır kapanmaz. Ama sen de biraz sert davrandın açıkçası, dedi Arkadi onu yererek. Kırdın adamı. Yok, gönüllerini mi eğlendirecektin bu taşra ağlarının? Bütün bunlar kendini beğenmişlikten. Yukarı katın kurdu olmanın verdiği alışkanlıktan, gösterişten başka bir şey değil. Madem yaratılışı böyleymiş, Petersburg'daki işini sürdürseydi. Ama bırakalım artık onu. Çok ender rastlanan cinsten şu böceği buldum. Ditiscus marginatus. Bilir misin? Göstereceğim sana.
Hikayesini anlatırım diye söz vermiştim sana, diye söze başladı Arkady.
Kimin hikayesini, böceğin mi?
Hayır hayır, bırak onu. Yevgeni, amcamın yaşamını. Göreceksin, hiç de senin sandığın gibi bir adam değildir o. Alaydan çok acınmayı hak etmiştir.
Bir şey demiyorum ama sen niye bu kadar duruyorsun onun üzerinde?
Haksızlığa düşmemeli insan Yevgeni. Bunu da nereden çıkardın?
Yo, dinle bak.
Ve Arkady amcasını anlatmaya başladı. Okur bunu aşağıdaki bölümde bulacak. Pavel Petrovich Kirsano, küçüğü Nikolay gibi önce evde yetiştirilmiş, sonra da saray muhafız okuluna verilmişti. Çocukluğundan beri güzelliğiyle göze çarpan Pavel Petrovich, ayrıca kendine güvenli, biraz da alaycı, yaralayıcı şakalara düşkün olduğu için herkesin hoşuna gitmekte hiç de başarısız kalmadı elbet. Subay çıkınca her yerde boy göstermeye başladı. Sosyetenin sevgilisi olan Pavel Petrovich her türlü saçmalığa ve deliliğe düşkündü. Afra tafraya vurdu işi. Ama bütün bunlar çekiciliğini artırıyordu. Kadınlar deli divane oluyorlardı onun için. Erkeklerse züppe adını takmakla birlikte için için ona imreniyorlardı. Daha önce de söylediğimiz gibi kardeşiyle bir evde oturuyordu. Hiç ama hiç benzemediği fakat candan sevdiği kardeşiyle. Nikolay Petrovich hafifçe topallardı. Biraz üzgün görünen güzel bir yüzü, kaçak kara gözleri, yumuşak saçları vardı. Tembellikten hoşlanırdı ama okumayı sever, sosyeteden çekinirdi. Pavel Petrovich ise hiçbir akşamını evde geçirmez, yüzü pekliği ve çevikliği ile övünürdü. O günlerin zengin gençleri arasında jimnastiği moda haline getirmeye kalkmıştı. Ve topu topu yarım düzine Fransızca roman okumuştu. 27 yaşında artık yüzbaşıydı. Parlak bir askerlik yaşamı bekliyordu onu. Birden her şey değişiverdi. O zamanlar Petersburg sosyetesinde adı bugün bile unutulmamış olan bir kadın görmeye başlamıştı. Prenses R. Bu kadına iyi yetişmiş, saygı gören ama budalaca bir kocası vardı. Çocukları yoktu. İkide bir kalkar yabancı ülkelere gidiverirdi. Derken bakarsınız dönmüş Rusya'ya, kısacası garip bir yaşam sürdürürdü. Adı budala yosmaya çıkmıştı. Her çeşit eğlenceye düşkündü. Bitkin düşünceye kadar dans ederdi, katına katına gülerdi ve yemekten önce loş oturma odasında kabul ettiği gençlerle şakalaşırdı. Fakat geceleyin ağlar, dua eder, hiçbir şeyde erinç bulmaz, çoğu zaman odasında sabaha değin dolaşır dururdu. Sıkıntı içinde parmaklarını ovuşturur ya da oturup üşümüş ve solgun dua kitabına kapanırdı. Ertesi gün yine o kibar kadın oluverirdi. Arabasına binip ziyaretlerini yapar, güler, gevezelik eder, en küçük bir eğlence bulacağı şeye bırakırdı kendini. Şaşırtıcı güzellikte bir vücudu vardı. Altın rengindeki, altın kadar ağır saçları dizlerine inerdi. Ama gene kimse güzel demezdi ona. Yüzünde güzel olan yalnızca gözleriydi. Gözleri bile değil. Çünkü bu gözler ufak ve griydi fakat bu gözlerin içindeki anlam keskin, delip geçici, küstahça denebilecek kadar ilgisiz ve kara sevdaya varan düşüncelerle doluydu. Bilmecemsi bir anlam. Giderek dili en saçma sapan sözleri gevelerken bile olağanüstü bir şey parıldardı bu gözlerde. Giyinişi zarifti. Pavel Petrovich bir baloda karşılaştı onunla. Birlikte mazurka oynadı. Bu oyun süresince kadından tek bir akıllıca söz duymadığı halde ona deli divane vuruldu. Başarılara alışıktı. Bu kadınla da muradına erdi çarçabuk. Fakat bu kolay başarı ateşini soğutmadı. Tersine kendisini tümüyle teslim ettiği zaman bile sanki içinde hala saklı, dokunulmamış ve ele geçirilemez, insanın erişebilme gücünü aşan bir şey olduğunu görüp ona daha bağlandı acı çekerek. Ruhunda ne gizliydi? Tanrı bilir ancak. Sanki kendisinin bile anlamadığı bir takım gizemli güçlerin eline düşmüştü bu kadın. Bu gizemli güçler istedikleri gibi oynuyorlardı onunla ve kadının pek de erik olmayan aklı bu güçlerin esintileriyle baş edemiyordu. Bütün davranışları karmakarışık tutarsızlıklar içindeydi. Kocasının haklı olarak kuşkusunu uyandıracak tek mektubu şöyle böyle tanıdığı bir adama yazmıştı ve sevgisinde kederli bir şey vardı.
Gönül'ün seçkiniyle artık gülmüyor, şakalaşmıyordu. Onu dinliyor ve şaşkınlıkla bakıyordu yüzüne. Kimi zaman çoğun birdenbire bu şaşkınlık ürpertici bir korkuya dönüşüyordu. Yüzünde yabansılık, ölüm benzeri bir anlatım beliriyordu. Yatak odasına kapatıyordu kendini ve hizmetçisi kulağını anahtar deliğine dayayınca onun hıçkıra hıçkıra ağladığını duyardı. Kirsanov kaç kez onunla tatlı bir buluşmadan sonra evine dönerken yüreğinin kahredici bir ruh üzüntüsüyle dolduğunu duyar, bunu da toptan bir başarısızlık bilinci izlerdi. Daha ne istiyorum diye sorardı kendi kendine yüreğindeki o acıyla. Bir gün ona taşının üstüne sfenks oyulmuş bir yüzük verdi. Bu ne diye sordu kadın. Sfenks mi? Evet dedi. Bu sfenks sizsiniz. Ben mi? Diye sordu kadın ve anlaşılmaz bakışlarla baktı ona. Sonra hep o gariplik içinde anlamsız bir gülümseyişle biliyor musunuz ne gurur okşayıcı bir şey bu diye ekledi. Pavel Petrovich Prenses Rey'den aşkına karşılık gördüğü zaman bile acı çekiyordu. Ama kadın ona ilgisini yitirince bu da kısa bir süre sonra oldu. Neredeyse aklı başından gitti. İşkenceler içindeydi artık. Kıskanıyor, ona rahat vermiyor, peşini bırakmıyordu. Bu ilaçı kovalamadan usanan kadın ülkeden uzaklaştı. Arkadaşlarının yalvarmalarına, üstlerinin öğütlerine borç vererek Pavel Petrovich işinden ayrılıp prensesin ardına düştü. 4 yıl kadar yabancı ülkelerde kaldı. Kimi zaman kovaladı onu, kimi de ondan uzak durmaya çalıştı. Kendinden utanç duyuyor, iradesizliğine kızıyordu. Ama boşuna. Kadının şaşırtıcı, neredeyse anlamsız fakat büyüleyici görüntüsü ruhunun derinliklerine işlemişti. Bazen de bir araya geldiler gene ve eski ilişkileri yeniden kuruldu. Prenses Re sanki onu hiç öylesine tutkuyla sevmemiş gibi davrandı. Fakat bir ay içinde her şey bitti. Ateş son kez parlamış ve bütün bütün sönmüştü. Kaçınılmaz kopuşu gören Pavel Petrovich hiç olmazsa onun arkadaşı kalmak istiyordu. Böyle bir kadınla arkadaşlık olanağı varmış gibi. Kadın habersizce Baden'den ayrıldı ve onunla karşılaşmaktan sürekli olarak kaçındı. Pavel Petrovich Rusya'ya döndü, oradan ayrılmadan önceki yaşamına başlamayı denedi. Fakat eski alışkanlıklarına giremedi. Yaşamı kendini zehir etmiş biri gibi oradan oraya dolaştı durdu. Hala sosyeteye karışıyor, yüksek çevrelerde bulunmuş bir adamın alışkanlıklarını sürdürüyordu. Bir iki yeni gönül serüveninin zaferiyle de gururlanabilirdi. Fakat artık ne kendinden ne de başkalarından umutlu değildi. Hiçbir işe girişmiyordu. Yaşlanmıştı, saçları ağarmıştı. Akşamlarını kulüpte geçirmek, kötümserlik, somurtmak ve bekar arkadaşlarıyla tartışıp durmaktı bütün işi. Bu ise kötü bir belirtiydi, bilindiği gibi. Söylemeye gerek yok, evlenmeyi aklından bile geçirmiyordu. Böylece 10 yıl geçti, sıkıntılı, boş yıllar, fakat ne de korkunç bir hızla geçti gitti. Hiçbir yerde Rusya'daki kadar hızlı akmaz zaman, cezaevinden bile derler. Daha hızlı geçer. Bir gün kulüpte yemekteyken Pavel Petrovich, Prenses Rey'nin öldüğünü duydu. Paris'te yarı çıldırmış bir durumda ölmüştü. Masadan kalktı, uzun bir süre kulübün odalarında dolaştı, kağıt oynayanların arkasında arada bir donmuş gibi kakılıp kalarak. Ama her zamankinden daha erken dönmedi eve. Birkaç hafta sonra üstünde kendi adı yazılı bir paket aldı. İçinde prensese vermiş olduğu yüzük vardı paketin. Kadın sfenksin üstüne bir harç çizmiş ve bilmecenin çözümünün bu harç olduğu haberini iletmişti ona. 1848 yılının başlarında oldu bu. O günden Nikolay Petrovich eşinin ölümü üzerine Petersburg'a geldi. Pavel Petrovich kardeşi köye yerleştiğinden beri pek az görmüştü onu. Nikolay Petrovich'in evlenmesi Pavel Petrovich'in prensesle tanıştığı ilk günlere rastlamıştı. Dışarıdan döndüğünde Pavel Petrovich bir iki ay kalmak ve kardeşinin mutluluğunu tatmak niyetiyle köye gitmiş ancak bir hafta kalabilmişti orada. İki kardeşin durumları çok farklıydı. 1848'de bu fark azaldı. Nikolay Petrovich eşini yitirmişti, Pavel Petrovich de anılarından uzaklaşmıştı. Prensesin ölümünden sonra onu düşünmemeye çalışıyordu. Ama Nikolay geriye baktığı zaman güzel geçmiş bir yaşam ve gözetimi altında büyüyen bir oğul buluyordu. Oysa Pavel bu tek başına kalmış bekar, gençliğin sona erdiği fakat daha yaşlığın da bastırmadığı, pişmanlıkların umutlara, umutlarınsa pişmanlıklara karıştığı o belli belirsiz alacakaranlık döneme ayak basıyordu. Bu dönem başkaları için olabileceğinden çok daha ağırdı onun için. Çünkü geçmişini yitirmekle her şeyini yitirmiş oluyordu.
Bir gün Nikolay Petrovic, "Balino'ya çağırıyorum seni," dedi ona. Karısının anısına duyduğu saygıdan köyüne bu adı vermişti. Sevgili karımın yaşadığı günler bile sen orayı sıkıcı bulmuştun. Şimdi ise korkarım can sıkıntısından patlarsın.
"Ben o zaman budalaydım, tatsızdım," diye karşılık verdi Pavel Petrovic. "Şimdi de pek akıllanmış sayılmam ama o zamandan bu yana duruldum. Onun için izin verirsen oraya gelmeye, bütün seninle kalmaya hazırım."
Bu söze karşılık Nikolay Petrovic sarıldı ona. Fakat Pavel Petrovic'in niyetini gerçekleştirmek için son kararını verinceye kadar 1,5 yıl geçti bu konuşmanın üstünden. Ama köye gelip de yerleştikten sonra da artık hiç ayrılmadı oradan. Hatta Nikolay Petrovic'in oğluyla Petersburg'da geçirdiği o 3 kış bile yerinden kıpırdatmadı onu. Okumaya vurdu. Özellikle İngilizce kitaplar okuyordu. Gerçekte bütün yaşayışını İngiliz örneğine göre düzenlemişti. Konuşlarını pek seyrek görüyor, ancak seçimler sırasında kasabaya iniyor, eskiye bağlı toprak sahiplerini liberal görüşleriyle korkutup kızdırıyordu arada bir. Ama yeni kuşak temsilcilerinden de uzak tutuyordu kendini. İki yandakiler de onu kibirli buluyor ve yine iki yandakiler de kusursuz soylu davranışlarından, bir kadın katili olması ününden, çok güzel giyinmesinden ve her zaman en iyi otelin en iyi odasında kalmasından ötürü ona saygı duyuyorlardı. Yemekten anlaması ve hatta bir zamanlar Duke Wellington'la birlikte Louis Philippe'in sofrasında bulunmuş olması, nereye gittiyse yanında gümüş bir tuvalet çantası ve portatif banyo küveti alması, alışılmamış çarpıcı bir koku sürmesi, visti çok ustaca oynaması ve her zaman kaybetmesi, bir de söz götürmez namusluluğu nedeniyle ona saygı gösteriyorlardı. Hanımlar onu tatlı bir romantik olarak görüyorlardı. Fakat o hanımların sosyetesiyle ilgilenmiyordu.
"Görüyorsun ya Yevgeni," dedi Arkady öyküyü bitirince. "Amcama karşı nasıl haksızlık ettiğini. Artık babamın paraca sıkıntıya düştüğü zamanlar amcamın elindeki avucundakini vererek ona nasıl yardımda bulunduğunu söylemiyorum. Belki bilmezsin, çiftlik aralarında paylaşılmış değildir. Herkese yardıma hazırdır amcam ve şunu da söyleyeyim, köylüleri destekler hep. Onlarla konuşurken yüzünü buruşturup kolunla kokladığı doğrudur, evet. Açıkça bir sinir hastası," diye sözünü kesti onun Bazarov. "Belki de öyledir. Fakat çok iyi bir kalbi vardır. Sonra hiç de budala değildir. Bana ne yararlı öğütler verdi bilsen. Hele kadınlarla ilişkiler konusunda. Ya, kendisi muhtacı himmet bir dede. Biliriz böylelerini. Neyse, kısacası," diye sürdürdü sözlerini Arkady, "mutsuzluğa batmış bir adam. İnan bana, ondan nefret etmek güç olur." "Kim nefret ediyor canım ondan?" diye karşı koydu Bazarov. "Ben yine söyleyeceğim. Bir kadının aşkı üzerine bütün yaşamını oynayan, kozu elden gidince ekşiyen, ben artık hiçbir işe yaramam diyecek kadar kendini bırakan bir adam, adam değildir. Böyle erkek olmaz. Mutsuz diyorsun. Benden daha iyi bilirsin. Ama kendini hala kurtarmış değil eski saçmalıklardan. Çok iyi biliyorsun ki şu zavallı Galignani'yi okuduğu ve ayda bir köylünün birini kırbaçtan kurtardığı için kendisini gerçekten eylem adamı sanıyor. Ama gördüğü eğitimi, yetiştiği dönemi unutma," dedi Arkady. "Gördüğü eğitim?" diye bağırdı Bazarov. "Herkes kendini eğitmelidir. Benim yaptığım gibi örneğin. İçinde yaşadığımız koşullara gelince neden onlara bağlı olacakmışım hem? Onlar bana bağlı olsalar çok daha iyidir. Yok dostum, yok. Boş düşünceler bunlar hep. Sonra ne oluyor şu esrarlı kadın erkek ilişkileri? Biz fizyolojistler biliriz ne olduğunu onun. Gözün anatomisini incele hele. Bak bakalım esrarlı bakış dediği şey neredeymiş. Bütün bunlar romantik çürümeler, küflenmiş beğeniler. Gidip şu böceği incelesek çok daha iyi ederiz." Ve iki arkadaş ağır ağır yürüyerek Bazarov'un içine ucuz tütün dumanı ile karışık bir çeşit cerrahlık kokusu sinmiş odasına yollandılar. Pavel Petrovic, kardeşinin uzun boylu, zayıf, verenler gibi ince sesli, kurnaz bakışlı bir adam olan Kahya ile konuşması boyunca kalmadı. Adam, Nikolay Petrovic'in bütün sözlerine "Evet efendim, inanıyoruz, muhakkak efendim," diye karşılık veriyor ve bütün köylüleri sarhoş, hırsız diye tanıtmaya çalışıyordu. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.